Ayrım 32. Türkiye coğrafyası ve jeopolitiği. Profesör Doktor İbrahim Atalay. Sayfa 432. Tarımsal potansiyel yönünden Türkiye bulunduğu bölgede en zengin ülkedir. Komşu ülkelerde Türkiye'deki kadar verimli tarım arazisi yoktur. Moldova, Ukrayna ve Rusya Federasyonu'nda ovalık alanlar bulunmasına karşın buralardaki iklim koşulları sınırlı sayıda tarım ürününün üretilmesine uygundur. Oysa ülkemizde sanayi bitkilerinden pamuk, şeker pancarı, tütün, ayçiçeği, zeytin ve diğer yağlı tohumlu bitkiler üretilir. Her türlü tahıl ve mısır, bazı tropikal sebze ve meyvelerle fındık, çay yetiştirilir. Bunlar, ülkemizde tarıma dayalı sanayinin kurulmasını ve gıda ihtiyacımızı karşılamasını sağlar. Tarım ürünleri büyük bir nimettir. Bu nimetin önemi ancak olmadığı takdirde gereği şekilde anlaşılır. Örneğin petrol zengini tüm Arap ülkeleri, Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Ermenistan gibi kendilerine yeterli tarım ürünü yetiştiremedikleri için gıda gereksinimlerinin bir bölümünü ithalatla karşılar. Gelişmiş Avrupa ülkelerinde kavun, karpuz, dilimle, elma taneyle satılırken ülkemizde fakir aileler bile sepet dolusu meyve ve sebze alabilir. Özel konum. Özel konumla bir ülkenin denizlere, önemli ulaşım yolları olan boğazlara, dünya ölçüsünde önemli bulunan petrol, maden gibi yeraltı kaynaklarına, üretim ve tüketim bölgelerine yakınlığı veya uzaklığıyla ifade edilir. Türkiye'nin özel konum bakımından yeri son derece önemlidir. Bu özel konum, Türkiye'ye önemli avantajlar sağladığı gibi bazı yükümlülükler de getirmektedir. Ülkemizin üç tarafının denize çevrili olması, ulaşımın kolaylaşmasını sağlamaktadır. Ayrıca Karadeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayan boğazlar, önemli birer su yoludur. Boğazlar, Karadeniz çevresindeki ülkelerin deniz yolu ile dış dünyaya açılmasını sağlamaktadır. Örneğin Rusya, Ukrayna, Moldova, Bulgaristan, Romanya, Gürcistan boğazlar aracılığı ile dünyaya açılmaktadır. Orta Asya ülkeleri, Azerbaycan hatta İran'ın alışverişinde Karadeniz ve boğazların önemli sayılacak işlevleri vardır. İran'ın ithal ettiği bazı mallar Hopa ve Trabzon limanları aracılığı ile İran'a ulaştırılmaktadır. Karadeniz'e dökülen Tuna Nehri üzerinden Orta Avrupa ülkelerine bağlantı sağlanmaktadır. Bu nedenle bir iç deniz olan Karadeniz'in okyanusları bağlantısı İstanbul ve Çanakkale boğazları aracılığı ile olmaktadır. Avrupa ile Orta Doğu arasındaki kara ve demir yolu ulaşımı Türkiye üzerinden sağlanmaktadır. Örneğin İran ve Irak, Suriye'nin Avrupa'ya karayolu ile bağlantısı Türkiye tarafından olmaktadır. Yine Orta Doğu, özellikle Körfez ülkeleri ve Avrupa arasında hava yolu uçuş hatları da Türkiye üzerinden geçmektedir. Dünyanın en zengin petrol ve doğal gaz yatakları Türkiye çevresinde bulunur. Örneğin, dünya petrol rezervinin yarıdan fazlası Basra Körfezi çevresindedir. Hazar Denizi havzası da petrol ve doğal gaz yatakları yönünden zengindir. Karadeniz kuzeyindeki Ukrayna ve Rusya Federasyonu'nda da zengin demir ve kömür yatakları bulunur. Türkiye, çevresindeki zengin doğal kaynakların Türkiye'ye sağladığı önemli avantajları vardır. Türkiye, enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü çevresindeki ülkelerden sağlar. Örneğin, Rusya'nın doğal gazı, Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan üzerinden, ayrıca Mavi Akım adı altında Karadeniz altından Türkiye'ye boru hatları taşınır. Buna ilave olarak İran'ın doğal gazı da boru hatları ile ülkemize verilmeye başlamıştır. Irak petrollerinin bir bölümü boru hatları ile İskenderun Körfezi'ndeki Yumurtalık Limanı'na akıtılır. Bu petrol boru hattı Türkiye'nin petrol gereksiniminin bir bölümünü karşıladığı gibi taşımacılıktan dolayı Türkiye'ye dövizle kazandırır. Türkmenistan'ın doğalgazı ile Kazakistan'ın petrolünün İskenderun Körfezi'nden pazarlanma projelerinin hayata geçirilmesi Türkiye'nin önemini daha da artırarak İskenderun Körfezi'ni Orta Doğu'da ikinci bir enerji merkezi konumuna gelebilecektir. Türkiye'nin dünyanın önemli enerji kaynaklarına yakınlığı enerji ithalinde sıkıntı çekmemesine ve uluslararası piyasaya göre daha ucuza enerji mal etmesine neden olmaktadır. Örneğin, Japonya'ya tankerlerle giden petrol ve doğalgaz Türkiye'ye boru hatları ile gelmektedir. Kısaca bugünkü Türkiye toprakları ve özellikle Anadolu, coğrafi ve özel konumu sayesinde tarihin her döneminde etkinliğini göstermiş ve birçok uygarlığın beşiği olmuştur. Ramsey'in Anadolu hakkındaki şu görüşü son derece ilgi çekicidir. Anadolu, tarihin başlangıcından beri Doğu ile Batı'nın savaş alanı olmuş, Doğu'nun dini, sanatı, uygarlığı Yunanistan'a bu köprüden geçmiştir. İstanbul ve Çanakkale boğazlarının önemi. Türkiye'nin özel coğrafi konumunun hem ülkemiz hem de komşu ülkeler yönünden büyük önemi vardır. Tarihi dönemlerde Asya ve Avrupa arasındaki önemli bir ticaret yolu olması nedeniyle birçok devlet Anadolu çevresindeki limanları ellerinde tutmanın mücadelesini vermişlerdir. Günel 1994'ün belirttiği gibi gerek Anadolu'da gerekse Anadolu'nun çevresinde bulunan devletler gelişebilmek ve varlıklarını güvenle sürdürebilmek için kilit noktası durumunda olan boğazlar üzerinde egemenlik kurma gereğini duymuşlardı. Nitekim Marmara ve Karadeniz kıyılarına yayılmaya başlayan Yunanlılar milattan önceki yıllarda İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olmak istemişlerdir. Anadolu'nun İran egemenliğine geçtiği yıllarda boğazlar Yunanlılarla İranlılar arasında bir çekişme konusu olmuştur. Romalılarla Karadeniz kıyılarında güçlü bir devlet olan Pontus krallığı arasında yine boğazları ele geçirmek konusunda ciddi çekişmeler meydana gelmiştir. Roma İmparatorluğu'nun güçlenmesinde ve Anadolu'ya hakim olmalarında boğazların ele geçirilmesi önemli rol oynamıştır. İstanbul'un 395 yılında Roma İmparatorluğu'nun parçalanması sonucu Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti olması ticari ve stratejik yönden sahip olduğu öneme bağlıdır. Anadolu Selçuklularının gelişmesinde Anadolu'dan gelen ticaret yollarının önemli etkisi olmuştur. Osmanlıların Cihan Devleti kurmaları 1356 yılında Çanakkale Boğazı'nı geçerek Avrupa topraklarına ayak basmaları ve 1453'te Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u alarak İstanbul Boğazı'na tamamen hakim olmasıyla mümkün olmuştur. İşte boğazların Osmanlıların eline geçmesiyle Karadeniz çevresindeki güçlü devletler, Trabzon, Rum İmparatorluğu ve Cenevizlilere ait ticaret merkezleri ortadan kalkmıştır. Osmanlı Devleti'nin gerileme sürecine girmesiyle Avrupa'da güçlenen devletler boğazlar üzerine göz dikmeye başlamışlardır. Rusya'nın Karadeniz'in kuzey kıyılarına yerleşerek genişlemeye başlaması Büyük Britanya, İngiltere İmparatorluğu'nun çıkarlarını zedelemeye başlamıştır. O zamana kadar sadece ticari önemi üzerinde durulan İstanbul ve Çanakkale boğazları jeopolitik bakımdan önem kazanmıştır. Nitekim Akdeniz'e ulaşmak isteyen Ruslar boğazları almak veya en azından boğazlardan rahatça geçmek amacındaydılar. Bunun için Osmanlı Devleti'nin yıkılması veya boğazlar üzerinde imtiyaz koparmak gerekiyordu. Napolyon'un Mısır seferi sırasında zor durumda kalan Osmanlılarla Ruslar arasında bir ittifak anlaşması imzalanarak Rus savaş gemilerinin boğazlardan geçmesine izin verildi. Bu antlaşmanın 1805 yılında yenilenmesiyle telaşa kapılan İngilizler 1807'de bir savaş filosu ile boğazları geçti. Bunun üzerine 1809'da Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında imzalanan anlaşma ile boğazların yabancı gemilerin geçişine kapalı tutulması kararlaştırıldı. Böylece boğazlar uluslararası bir sorun haline getirildi. Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın Kütahya'ya kadar ilerlemesini fırsat bilen Rusya, Osmanlı Devleti'ne yardım teklifinde bulundu. Bu teklif Rusya'nın boğazlar üzerinde yeniden imtiyaz elde etmek amacını taşıyordu. Rusların boğazlar üzerinde aldığı imtiyazdan rahatsız olan İngilizlerin önderliğinde Londra'da yapılan Boğazlar Mukavelesi konferansında boğazların savunmasının Osmanlı Devleti'ne bırakılması, bütün devletlerin ticaret gemilerine açık tutulması ve savaş gemilerinin boğazlardan Osmanlıların izniyle geçebileceği kararlaştırıldı. Boğazları ele geçirmek için Osmanlılara karşı Kırım Savaşı'nı açan Rusya karşısında İngilizler ve Fransızlar Osmanlıların yanında yer alarak Rusları yenilgiye uğratmıştır. Daha sonraki yıllarda Batılı devletlerin Rusya'ya karşı Osmanlıların yanında yer almaları, Batılıların Akdeniz ve Hindistan'daki çıkarlarının Ruslar tarafından zedelenmemesinden ileri geliyordu. Batılı ülkeler Osmanlıları yanına çekmek ve Ruslara karşı bir birlik oluşturmak amacındaydılar. Bunun için Tanzimat Hareketi ve Islahat Fermanı ile Osmanlı Devleti'nde yaşayan azınlıklara haklar tanınması sayesinde Osmanlıların iç ve dış işlerine karışmaya başlamışlardı. Boğazlar üzerinde gözü olan başta İngilizler ve bazı Batı Avrupa devletleri 1. Dünya Savaşı öncesi ve savaş yıllarında Arap emirliklerine bağımsız devlet kurmaları için vaatlerde bulundular. Arapları sürekli Osmanlılar aleyhinde kışkırttılar ve bu girişimlerinde de başarılı oldular. 1. Dünya Savaşı sırasında İngilizlerin Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'u alma ve Uzak Doğu'ya giden yolları tıkayan Osmanlıları yıkma planının ardında tamamen Osmanlı Devleti'nin jeopolitik yönden önemli yerlere hakim olması yatıyordu. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'nin toprakları paylaşılmaya kalkışılmış ve batılı ülkeler kendi aralarında adeta bir Osmanlı mirası kavgasına düşmüşlerdi. Ancak bu emelleri Mustafa Kemal'in önderliğinde başlatılan Kurtuluş Savaşı sonucu suya düşmüştür. Bu durum karşısında da yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bir takım imtiyazlar elde etmek amacıyla yeni girişimlerde bulunmakta gecikmediler. Bunlardan biri Musul topraklarıydı. İngilizler zengin petrol yataklarının bulunduğu Musul'a hakim olmayı istiyorlardı. Türkiye ise Musul'u İngilizlerin yönetimindeki Irak'a bırakmak istemiyordu. Ancak İngiltere bu sorunu kendi lehine çözmek için eskiden beri benimsemiş olduğu bir yolu izleyerek 1925 yılında Kürtleri ayaklandırarak isyan çıkarttırdı. Bunun üzerine Musul İngilizlere bırakıldı. Batılı ülkeler ve Sovyetler Birliği stratejik yönden çok önemli olan boğazlar üzerinde sürekli kendilerine uygun etkili bir denetim sağlama gayretlerini sürdürdüler. 22 Haziran 1936'da Birleşik Krallık, Fransa, Sovyetler Birliği, Avustralya, Japonya, Bulgaristan, Polonya, Yunanistan ve Yugoslavya'nın katılımı ile Montreux'de imzalanan Boğazlar Anlaşması ile yeniden Boğazlar üzerinde Türk egemenliğini kabul edildi. Sovyetler Birliği kendisi için çok önemli olan Boğazlar konusunda Türklerle birlikte söz sahibi olmayı amaçlıyordu. Ruslar bu amaçlarını dolaylı olarak 25 Eylül 1939'da Moskova'ya giden Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu'nun başkanlığındaki heyete Montreux Anlaşması'nın değiştirilmesi talebinde bulunmuşlardır. Anlaşmanın barış ve savaş zamanlarında Türkiye savaşa katılmış olsun veya olmasın, Türk ve Sovyet hükümetleri Karadeniz'de sahili olmayan devletlerin mensup gemilerin her geçiş talepleri hakkında birlikte karar varacaklardır şeklinde olmasını istemişlerdir. Ancak Sovyetlerin boğazlar üzerinde fiilen etkili olma teklifi Türkiye tarafından reddedilmiştir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği'nin Akdeniz'e inmek ve okyanuslara açılmak ve Orta Doğu'da egemenlik kurmak yönündeki çabalarının gerçekleşmemesi için Türkiye NATO'ya alınmıştır. İşte Türkiye'nin NATO'ya alınmasında stratejik yönden çok önemli bir konuma sahip olması esas rolü oynamıştır. Türkiye'nin jeopolitik önemi ve etkinliği bazı komşu ülkeler ve Batılıların çıkarlarını güçleştirmektedir. Yani güçlü bir Türkiye Batılı ülkelerin işine gelmemektedir. Bu durumu yakın tarihimizde ve günümüzde de görmek mümkündür. Doğu sorunu planı gereğince İngilizlerin boğazları ele geçirerek Osmanlı Devleti'nin yıkma çabaları, Batılı güçlerin Anadolu'yu paylaşmaya kalkmaları, Yunanistan'ı kışkırtarak Batı Anadolu'yu işgal etmeleri bunun tipik örnekleridir. Ayrıca 1. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra Osmanlı topraklarını ele geçirmek için İngilizlerin Basra Körfezi'ni ve Irak'ı Fransızların Suriye'yi işgal etmeleri Orta Doğu'nun Batı için ayrı bir önemi olduğunu göstermektedir. Rusların 19. yüzyıldan beri sıcak denizlere inmek için sürekli Osmanlılar aleyhinde uğraşmaları, hatta Ermenileri Türkler aleyhine kışkırtmaları yine Anadolu ve Trakya'nın önemli bir konumda olduğunu göstermektedir. Bu çabalar değişik biçimlerde günümüzde de devam etmektedir. Türkiye'nin parçalanması için uğraşan bir terörist örgütü, bazı batılı ülkelerin ve kimi komşularımızın sürekli destek vermesi, hatta bir komşumuzun topraklarında yakın zamana kadar barındırması, Türkiye'nin jeopolitik öneminden ileri gelmektedir. Özellikle insan ve azınlık haklarının güya savunucusu olan Batı, Türkiye'nin gelişmesini önlemek ve bölgede önder bir ülke olmasını engellemek için doğrudan ve dolaylı yollardan sürekli gayret göstermektedir. Yukarıda kısaca belirtilmeye çalışılan tarihi süreç içerisinde Balkanlar, Orta Doğu ve Karadeniz havzasında önemli bir konumda olan Osmanlı Devleti'nin yıkılması için sürekli gayret sarf etmişler ve sonunda da başarılı olmuşlardır. Aynı durum bugün Türkiye Cumhuriyeti için de geçerlidir. Şehit kanlarıyla sulanarak bize vatan olan Türkiye ve Cumhuriyet rejimini sürekli dış güçlere karşı korumak mecburiyetimizin olduğunu unutmamalıyız. Orta Doğu'da Türkiye'nin güçlenmesi, başta Batılılar olmak üzere birçok ülkenin çıkarlarını etkilemekte, en azından onların etkinliklerini azaltmaktadır. Başka bir ifadeyle Türkiye'nin avantajlı olan coğrafi konumunu kıskanan ve Türkiye'nin bölgedeki etkinliğini çekemeyen ve sahip olduğu özel konum potansiyelini ele geçirmek isteyen dış güçler bulunmaktadır. Türkiye'nin coğrafi konumu kısaca şöyle belirtilebilir. Türkiye, jeopolitik konumu gereğince sıcak denizlere inmek isteyen, Basra Körfezi'ndeki petrol yataklarını ele geçirmek veya bu yataklardan kolaylıkla yararlanmak, boğazların ulaşım ve stratejik özelliğini kullanmak isteyen güçlü devletler tarafından sürekli büyüteç altında tutulmuş ve tutulmaktadır. Bu durum zaman zaman Türkiye'ye sıkıntı, zaman zaman da büyük devletlerin çıkar ilişkilerinin çatışması nedeniyle güç vermiştir. 2. Türkiye'nin devlet yapısı. Türkiye halkı Atatürk'ün temellerini attığı laik ve demokratik bir cumhuriyet rejimini benimsemiştir. Üniter bir siyasi yapıda olup federasyon veya federal sistemde değildir. İdari açıdan yurt çapında il ve ilçelere ayrılmıştır. Parlamento üyeleri serbest seçimlerle halk tarafından seçilir. Ülke Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı yasalarla yönetilir. Başka bir ifadeyle hakimiyet ve yönetim kayıtsız şartsız halkın elindedir. Bu idare veya devlet şekli daha sonra belirtileceği gibi her ne kadar demokratikleşme, eğitim, insan hakları ve gelir dağılımı yönünden birçok sorun ve eksiklerimiz olmasına karşın Türkiye'nin çağdaşlaşma sürecine girmesini sağlayan önemli bir güç kaynağıdır. Ülkemizin idari şekli gelişmemiz için büyük bir avantajdır. Özel sektör, ülkenin ekonomik yapısının güçlenmesinde önemli görevler üstlenmiş. Serbest piyasa ekonomisinin uygulanması, dünyanın her yerinde üretilen malların ülkemize getirilmesini ve ülkemizde üretilen mallarda en az 130'u aşkın ülkede satılmasını sağlamaktadır. Çoğu Arap ve bazı sosyalist ülkelerde olduğu gibi monarşik ve merkeziyetçi bir yönetimin verdiği sıkıntı ülkemizde yoktur. Örneğin totaliter rejimlerde olduğu gibi ülke idari, siyasi ve sosyal yönden bir baskı altında değildir. Yüce Atatürk'ün temellerini attığı cumhuriyet rejimi Türkiye'de çağdaşlaşmanın bir güvencesidir. Hiçbir zaman unutulmamalıdır ki ne komünizm, sosyalizm ne de totaliter ve İslamiyet'te bile yeri olmayan padişahlık veya benzeri bir yönetimle gelişme mümkün değildir. Aşırı bir merkeziyetçilik sistemi veya katı bir devlet yönetimiyle idare edilen ve insan hak ve hürriyetine, rekabete, dışa açılmaya imkan vermeyen Sovyetler Birliği dağılmıştır. Dini bir temel üzerine kurulmuş gibi gösterilen monarşi yönetimi de gelişmenin önünde duran önemli bir engeldir. Adı cumhuriyet olan ve fakat tek parti yönetimiyle idare edilen komünist sosyalist ülkelerde gelişmeden nasibini alamayarak toplumlarını sıkıntı içerisine sürüklemektedir. Örneğin aynı ırktan olan komünist rejimle idare edilen Kuzey Kore, kişi başına düşen $1000 milli geliriyle dünyanın fakir ülkeleri arasında yer alırken, $19,000 milli gelirle Güney Kore, dünyanın ekonomik yönden gelişmiş ülkeleri arasına girmiştir. Nitekim Güney Kore 2001 yılında $150.4 milyar ihracatı ile dünya sıralamasında 13. olmuştur. Ülkemiz cumhuriyet rejimi sayesinde rekabete dayalı sistem gelişme sürecine girmiş ve özel sektör sadece yurt içinde değil, yurt dışında yatırım yapan ve hatta teknoloji satan bir duruma gelmiştir. Örneğin özel sektörün Orta Doğu, Balkan, Orta Asya ülkelerinde önemli yatırımları bulunmaktadır. Bu ülkelerde havaalanı, yol, fabrika gibi yapılmakta, bankacılık ve iletişim konularında hizmet sunmakta, Moskova gibi metropollerde büyük marketler açmaktadır. Devletimizin idari yapılanma konusunda bazı değişiklikleri de yapması gerekmektedir. Başta özel sektörün daha fazla güçlendirilmesi şarttır. Günümüz ihtiyacına cevap vermeyen bazı yasa ve yönetmeliklerin yeniden ele alınması gereği vardır. Devlet yönetiminde bağnaz siyasi yönlendirmenin yerini uzmanlaşmış bir bürokrat ve teknokrat kadrosu almalıdır. Tatminkar bir ücretle yetenekli bürokrat ve teknisyenlerin istihdamına özen gösterilmelidir. İş ehline verilmeli, günlük siyasi tercihler ortadan kaldırılmalıdır. Haksız kazanç sağlayan işletmelerin halkın menfaatlerini göz ardı ederek kendini düşünen odakların ülkede etkin olması önlenmelidir. Devlet, vatandaşının belli grupların eline ve yönetimine terk etmemeli, yolsuzluk ve rüşvetle amansız bir mücadele içine girmelidir. Devlet memurluğu cazip hale getirilmeli, siyasi otoritenin haksız tasarrufu altına kalarak görev ve yetkisini kullanmada bazen aciz duruma düşen bir memuriyet sistemine son verilmelidir. Ülke yönetiminde başkanlık sisteme geçirilmesinin yolları araştırılmalı, partiler üzerinde belli kişilerin hegemonyası kaldırılmalıdır. Halkın tercihleri dikkate alınarak sosyal güvenlik ve adalet en üst düzeyde sağlanmalıdır. 3. Sosyal ve kültürel özellikler. Bir devletin gelişerek ayakta kalabilmesi için devleti oluşturan toplumların birbirlerine karşı hoşgörülü, birbirlerinin kültürlerine yani inanış, gelenek, görenek ve dillerine karşı saygılı olmaları şarttır. Türk toplumlarında bu hususların çoğunu görmek mümkündür. Ülkemizdeki Çerkez, Çeçen, Gürcü, Kürt gibi toplumlar kültürümüzü zenginleştiren unsurlardır. Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri toplumlar arasında herhangi bir ayrım yapmamış, yüzyıllardan beri bu toplumlar bir arada yaşamış ve istedikleri yere gidip gelmede ve iş kurmada herhangi bir güçlükle karşılaşmamıştır. Dünyada 6000'i aşkın etnik grup yaşamakta olup etnik bakımdan homojen ülke sayısı da son derece azdır. Ülkemiz halkının en önemli özelliği yurduna son derece düşkün, yoksullara karşı merhametli, düşmanlarına karşı cesur olmaları, milli birlik ruhu içinde hareket ederek yaşadığı toplumları can ve mallarından üstün tutmalarıdır. Bizleri diğer toplumlardan ayıran en önemli hususlardan biri de halkın entrika ve hileye başvurmadan tüm işlerini açıklık ve dürüstlük ilkelerine göre yapmalarıdır. Türkler hiçbir zaman dünyada sömürgeci olmamış ve başka ülkelerin haklarını yiyerek bir yere gelmemiş, aksine zaman zaman kendinden fedakarlık etmiştir. Türklerin yukarıda belirtilen bu kültürel özellikleri Osmanlıların üç kata yayılmalarında önemli rol oynamıştır. Zapt ettikleri topraklardaki toplumların dini inanışlarına saygı göstermiş, egemenliği altındaki gayrimüslim toplumlardan sadece vergi almıştır. Sosyal yardımlaşma ve dini inanış yönünden ülkemizin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Türklerin kendi hasletleri ve İslam dininin barışa ve hoşgörüye önem vermesi, toplumlar ve ülkeler arasında işbirliğini kuvvetlendirmesinde de etkili olmaktadır. Türkiye, her zaman imkanları ölçüsünde yardımlaşmayı ve yardım yapmayı seven bir ülkedir. Örneğin, Türk olmaları nedeniyle de Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine imkanları ölçüsünde yardım yapmaktadır. Bosna Hersek ve Kosova'da Sırp zulmüne karşı üzerine düşen görevi yerine getirme gayretine girmiştir. Azerbaycan'daki Dağlık Karabağ bölgesinde Rus-Ermeni ortak dayanışmasını Türklere karşı yaptığı zulmü milli bir mesele olarak dikkate almaktadır. Bu bölgede Ermeni baskısı terk edildiği takdirde Türkiye Ermenistan'a karşı her türlü yardım yapma vaadinde bulunmaktadır. Türk toplumları ile bir yakınlaşma süreci içerisinde olup dünyadaki Türklerin gelişmesini istemektedir. Aynı şekilde dindaşlarına karşı da yumuşak davranmaktadır. Buna örnek olarak Arnavut ve Boşnaklara karşı Türkiye'nin takındığı olumlu tutum gösterilebilir. Türkiye, uluslararası alanda üzerine düşen görevleri yerine getirirken her zaman güven duyulan bir ülkedir. Borcunu zamanında ödemekte ve verdiği sözü yerine getirmektedir. Sinsice ve düşmanca bir tutum izlememektedir. Bu durum uluslararası alanda takdirle karşılanmaktadır. Bunun sonucu olarak Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu yani IMF gibi uluslararası kuruluşlar endişe duymadan yardım yapmaya çalışmaktadır. Türkiye'nin güvenilir bir ülke olduğunu uluslararası alanda kanıtladığı için tüm ülkeler Azerbaycan petrolünün ve Türkmenistan doğalgazının Türkiye üzerinden batılı ülkelere pazarlanmasına sıcak bakmaktadır. Türkiye'nin bulunduğu jeopolitik ve stratejik konum özellikle batılı ülkeler tarafından çok iyi bilinmektedir. Bu durum Türkiye'nin NATO başta olmak üzere uluslararası kuruluşlara girmesini kolaylaştırmıştır. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne aday ülke olmasının nedenlerin biri de Türkiye'siz bir Avrupa olamayacağıdır. Ayrıca Türkiye'nin Avrupa açısından büyük bir pazar olmasıdır. 32. ayrımın sonu, sayfa 439.